Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la Gündem size hoş geldiniz. Ülke gündemi çok yoğun, bir sürü sorun var, bir sürü konu var. Fakat bazı konular gündemde uzun süre yer bulamıyor veya geniş kesimlerce duyulamıyor veya çok hızlı unutuluyor. Bu programda da unutulan, unutulmaya yüz tutmuş, duyulmayan veya geniş kesimler tarafından bilinmeyen konuları ele almaya çalışacağız. Bu bölümki konuğumuz Pelin Akbaş Yeşil, Pelin Öğretmen. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Şimdi sizin bir ev hapsi alma durumunuz var fakat bu Aziz Nesin hikayelerine benzeyecek absürtlükte bir durum. Ama maalesef ülkede bu absürtlükler artık sıradanlaşmış durumda. Ben kısaca anlatayım. Siz bir yazışmada geçen PLN kısaltması nedeniyle o PLN kısaltmasının siz olduğu iddiasıyla gözaltına alındınız evinizden. Sonra mahkemeye çıkarıldınız, tutuklandınız ve ev hapsi cezası verildi. Bu olayı bize kısaca bir anlatabilir misiniz?
Evet, tabii ki. 28 Ekim'de ben evimden gözaltına alındım. Bir savcılığa bir ifade vermeniz gerekiyor diye evimden alındım. Hatay'da yaşıyorum. Bir gün Hatay Emniyeti'nde kaldım. Hiç avukatımla görüşmedim. Niçin gözaltına alındığımı da söylemediler. Ertesi gün İstanbul'a götürüldüm. 4 günde İstanbul'da gözaltında kaldım. Bu süreç içerisinde avukat görüşü yasağı var dediler, 24 saat. Burada hiçbir şekilde avukatımla da görüşemedim.
Terörle mücadele bölümünde mi sorgulandınız?
Evet. 3,5 yaşında kızım var. Onu evde bırakıp çıktım. Hani bir ifade verip geleceğim şeklinde düşünmüştüm. 5. gün İstanbul'da mahkemeye çıkarıldım. Mahkemeye çıkarılmadan bir gün önce de emniyette işlemler başladığında neyle suçlandığımı öğrenebildim. Yani suçlama bir terör örgütü üyeliği şüphesi. Ancak bunu dayandırdıkları şey bir dijital materyalde nasıl hazırlandığını, nasıl uydurulduğunu bilmiyorum tabii ama uydurma olduğu çok açık ve herkesin bilgisayar kullanabilen küçük yaştaki bir çocuğun bile hazırlayabileceği, klavyede yazabilen herkesin hazırlayabileceği basitlikte bir olay. Bir materyal ve içerisinde PLN şeklinde bir şahıstan bahsediliyor. Bu şahıs işte örgüt üyesiymiş ve benimle ilişkilendirildi bu. Neye dayanarak ilişkilendirildi? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Yani bir iki cümle geçmiş, bahsi geçen dijitalde. Birkaç yerde PLN şeklinde birinden bahsediliyor. Olay bu. Bu ben 2 Kasım'da mahkemeye çıkarılıp ev hapsiyle evim hapishaneye çevrildikten sonra 4 Aralık'ta buna benzer aynı dosyadan UNL şeklinde bir kısaltmadan İzmir'den bir kamu emekçisi daha aynı şekilde gözaltına alındı. Yani ikimize dönük, aslında şöyle düşünüyorum, yani kamu emekçilerine dönük yeni bir saldırının biçimi mi bu? Nedir yani? Neden böyle bir yola başvuruluyor? Çünkü çok uydurma, çok komplo olduğu açık.
Bir sözünüzü keseceğim, kusura bakmayın. Siz eğitim senin üyesiydiniz ihraç edilmeden önce. Evet. Hatta bildiğim okul öncesi eğitim öğretmenisiniz ve mesleğe başladıktan sonra eğitim seni arayarak üye olduğunuz ve uzun süre eğitim sende çalıştığınız görevler aldınız.
Evet, doğru.
Bu sebepten de böyle bir size gözaltı, ev hapsi çıkmış olabilir mi? Çünkü eğitim sen üyesi ve mevcut şartlara protestoları olan işte Yüksel direnişçilerini biliyoruz.
Evet.
Onların da böyle bir gözaltına alınmışı var. Acun Karadağ'ın hikayesinden bildiğim, Eğitim Sen'in onun protestolarına destek vermedi. Bu konularla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
Tabii ben şöyle de sizin gidiş yaptığınız yerden devam edeyim. Ben 12 yıllık bir öğretmenlik sürecim var. Bir yıl özel eğitimde çalıştım. Sonra Mardin'e atandım. Mardin'e atanır atanmaz sözleşmeliydim o süreçte. Eğitim Sen'e üye olmak için bir arayış içerisine girmiştim. Zaten sendikayla ilgili sürecimi anlattığım bir yazım da vardı bu konuda. Gerçekten hani böyle büyük bir mücadele geçmişi, tarihi olan, bedellerle kurulmuş bir sendikaya üye olacaksam böyle bir sendikaya üye olmalıyım diye düşünen bir öğretmenim. O süreçte üye oldum ve o süreçten bu zamana hep farklı görevlerde yer aldım, etkinliklerine katıldım, destek oldum. 6 yıl boyunca da Eğitim Sen Hatay Şube'nin yürütme kurulu üyesiydim. Bu süre içerisinde pek çok eylem, etkinlik, KHK'lar, OHA zulmü, sürgünler, baskılar, yani pek çok alanda demokratik olarak eylemler örgütlemiş, katılmış bir insanım. Bu süreçte ben de OHA sonrasında çıkan KHK'larla burada Hatay'da 928 kişiyle birlikte açığa alınmıştım. Ve o süreçte Hatay'da sürekli bir direniş örgütlemiştik. 2,5 ay boyunca alanlarda oturma eylemleriyle işimizi geri istiyoruz, 928 kişi görevine iade edilsin mücadelesi yürüttük. Ve Türkiye'de başka bir örneği yok. Hepimiz görevimize iade edildik. Tek bir arkadaşımız dışarıda kalmayacak şekilde. Türkiye'de başka örneği yok. Farklı illerde de mücadeleler oldu. Ancak süreklilik anlamında bir örnek yoktu ve bazıları ihraç ediliyordu, sürgün ediliyordu. Biz tamamen görevimize döndük. Bu bir farktı bence. Eğitim Sen Genel Merkezi'nin böyle bir mücadeleyi örnek gösterip, yani sendikanın eğer itibarı varsa bu şekilde itibar kazanır bir sendika. İşte sürekli direnişlerle alanda olarak üyelerin haklarını savununca itibar kazanır bir sendika. Ama şöyle bizim yüksel direnişçileriyle ortak yanımız işte sendikayı itibarsızlaştırma suçlaması. Bu itibar nasıl kazanılır, itibar nasıl zedelenir? Bunu tartışmak gerekiyor tabii ki.
Sanırım siz ben de, ev hapsindeyken bu ihraç talebi gündeme geldi. Yüksel direnişçileri de hapiste maalesef şu an.
Evet. Ben de Eğitim Sen Hatay Şube'nin yöneticisiyken de yüksel direnişçilerine destek olmuştuk. Onların hem sendikanın destek olması yönünde çağrılarımız oluyordu ve neden destek olmadıklarını eleştiriyorduk da. Hatay Şube zaten direngenliğiyle ve eleştirileriyle bilinir. Yani tamam biz de sendikamız için emek harcıyoruz ama bir yanlış varsa da bunu dile getiriyorduk. Ve yüksel direnişçilerine her zaman destek olduk. Direnişlerden yana tavrımızı ortaya koyduk. Ve bunun için cezalandırıldığımızı düşünüyorum. Yani genel merkez bu anlamda kendisini eleştiren herkesi, yani şöyle bir şey sendikada istemiyor gibi bir şey. Yani şimdi yüksel direnişçileri tutsak, ben ev hapsindeyim. Böyle bir süreçte sendika ne yapar? Sahiplenmesi gerekir değil mi üyelerine? Ama ihraç ediyor ve bunu hiçbir, yani hukuki, tüzüksel, demokratik, ahlaki bir yanı var mı? Ben yılbaşıdan birkaç gün önce bir yazı gönderdim genel merkeze ve bunları sordum. Yani ben ev hapsim dedim, gelip katılamadım genel kurula. Bu ihraca ilişkin ne diyorsunuz? Orada 3 saniyelik bir oylama yapıldı. Kabul edenler, etmeyenler, tamam, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ya böyle bir oylama ancak faşizmin meclisinde olur yani. Biz böyle bir şeyi kabul edebilir miyiz? Etmememiz gerekir. Böyle bir uygulamayla bizim, yani kabul edemeyeceğimiz, demokratik olmayan bir şekilde bu sorun çözülmez. Sorunun çözümünde muhataplar bir araya gelmeli, tartışmalı, sorunu çözmeliydi. Ama böyle bir ortam olmadı.
Peki daha önce siz de, Eğitim Sen'e üye olduğunuz ve bunca yılınızı verdiğiniz için pişmanlık duydunuz mu bu karar sonrası?
Hayır. Yok, hayır. Ben herhangi bir pişmanlık, bir utanç vesairesi yaşamadım. Bu, ben iyi ki mücadele içerisinde yer aldım diyorum. Bu karar onların utancıdır. Eğitim Sen'in kara, Eğitim Sen tarihinde kara bir leke olarak kalacak bu. Bunu yapanlar bu şekilde anılacak. Ben iyi ki mücadele etmişim, iyi ki bu direnişlerin içerisinde yer almışım diyorum her zaman. Öyle bir pişmanlığım yok.
Peki, az önce Hatay'daki bütün arkadaşlarınızın göreve iade edildiğini söylediniz KHK ile görevden. Şu an siz göreve iade edilmiş durumda mısınız?
Ben görevdeydim 28 Ekim'de gözaltına alınana kadar. Görevdeydim. Gözaltı sonrası ev hapsi. Açığa alındım. Görevden açıktayım şu anda.
Peki bu
Ve bununla ilgili
yani
evet,
dava ne
dinliyorum
durumda
sizi.
şu an? Süreç nedir? Nasıl? Hangi aşamada davanız?
Şu anda açılmış bir dava yok, iddianame yok. İstanbul'a götürülmüştük biliyorsunuz. Oradan geldim, Hatay'a döndüm. Bir süre sonra dosyanın buraya gönderildiğini öğrendim. Ancak henüz bir açılmış dava yok hakkımda. Herhangi bir iddianame yok. Avukatımdan öğrendiğim kadarıyla da dosyada gizlilik devam ediyor. Yani ben cezalandırılmış durumdayım. Ev hapsindeyim. Benimle birlikte kızım da cezalandırılmış oluyor. O da eve hapsoldu. İşime gidemiyorum. Öğrencilerimden uzaktayım. Görevden açığa alınmışım. Yani ben bir cezalandırmayla karşı karşıyayım aslında. Bir ceza var ortada ama dosya gizli. Yani böyle bir hukuksuzluk var. 2,5 ay olacak yaklaşık. Bu süreç içerisinde henüz bu iddialar, bu şeylerin neye dayandırıldığına dair bir şey yok.
Peki siz o yazışmaları görebildiniz mi? İçinde PLN yazan yazışmaları? Yani hangi
Yani
örgüte dair?
emniyette bir şey çıktısı veriyorlar. Hani avukat görebiliyor onları. Bir işte DHKPC örgüt üyeliği suçlaması var. Ben o yazışmaların nasıl hazırlandığını, kimlerin hazırladığını vesairesini hani bilmiyorum. Bir yazışma mı yoksa birileri kendisi mi yazmış? Ki büyük ihtimal öyle olduğunu düşünüyorum. Birileri bir komplo düzenlemek istedi ve bir yerde PLN şekli. Yani bir de PLN yani Pelin de değil. Adım da geçmiyor aslında.
Hayır, o Pelin'in siz
Yani bu
olduğunuz ne
kısaltmayı
malum? O da belli değil.
değil mi yani? Şimdi bir PLN varsa bu ben miyim? Niye akla ben geliyorum ki? Yani öyle bir saçmalık var. Öyle
Eylem
bir
Hatay'da mı yapılacakmış ya da Eğitim Sen Hatay şubesiyle ilgili bir eylem planı destek olanlar mı varmış? Buna dair bir bilginiz var mı?
Yok valla inanın yazışmalar yani sözde diyelim. Sözde yazışmalarda öyle bir şey de yok. Yani eylem vesairesi bilgisi yok. İşte PLN şöyle yapacak, böyle yapacak, Mersin'e gidecek falan filan böyle şeyler. Ve hayatımda Mersin'e gitmemiş bir insanım. 3 yaşında falan gitmişim annem diyor. Onun dışında yani bahsi geçen o cümlelerle de alakam yok yani. Nasıl bir bağlantı kuruldu? Nasıl böyle bir saçmalığın içerisinde buldum kendimi? Gerçekten insan isyan ediyor ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir hukuk olamaz.
Peki genelde duyduğumuz KYK ile işinden çıkarılanların ailesine de baskılar olduğu, ailelerinin çeşitli baskılara maruz kaldı. Ailenizde sizin bu yaşadıklarınızdan dolayı hem KYK ile işten çıkarılmanız hem şu anki ev hapsi durumunuzdan dolayı baskılara maruz kalan, işini kaybetmiş veya çeşitli sorunlar yaşayan kişiler var mı?
Yok. Yani ben herhangi ailemden yana böyle bir baskı, böyle bir şey yaşamadım. O hal sonrası KYK ile açığa alındığımda da desteklerini gördüm sürekli. Ailem yanımda bu anlamda desteğini
Yok,
sürekli.
ailenize dışarıdan ailenize yönelik baskılar.
Yok. Öyle bir şey yaşamadık.
Ama bir kızınızın zorlandığını anlıyorum ben.
Evet, şöyle yani hem eşim gündüz çalışıyor, akşam evde ama hafta sonu vesairesi o da hapis gibi. Bizi yalnız bırakmak istemediği için hani aile ziyaretine bile gidemiyor. Böyle bir aslında şey var. Yani aile de etkilendi tabii ki. Yani üzüldüler ve böyle bir şey nasıl olur şeyinde onlar da nasıl anlatsam. Ya şöyle aile destek oluyor. Tabii en çok 3,5 yaşındaki kızım eve hapsolduğu için çok sıkıntı yaşıyoruz, zorluk çekiyoruz. Yani o şekilde.
Peki bu gözaltına alındığınız süre boyunca herhangi kötü bir muameleye maruz kaldınız mı?
Şöyle aslında gözaltına alındıktan sonra aslında peş peşine hukuksuzluklar başlıyor. Ve bu hukuksuzluklara isyan ettiğiniz zaman orada bir kötü muameleyle karşılaşıyorsunuz. Örneğin ben emniyete götürüldüğümde işte bir yakalama tutanağı varmış, imzalamamı istediler. Yakalama tutanağı mı dedim, Ben yakalanmadım ki dedim. Okudum yazıyı, işte şu saatte yakalandı. Dedim ki ben kaçak değildim ki. Yani evimden siz beni gözaltına aldınız. İşim belli, evim belli, bir insanım. Bu dedim doğru bir ifade değil, imzalamıyorum ben bunu dedim. Orada başlıyorlar bağırışmaya, çağrışmaya. Sonrasında mesela İstanbul'a götürülürken ellerimiz kelepçeli bir şekilde götürüldük. Bu arada tek gözaltına alınan ben değildim. Buradan yaklaşık 20 kişi sanıyorum. Ve otobüse bindirildik. Covid dönemi. İşte buradan götürülürken başka illerden insanlar da aynı otobüse bindirildi. Otobüste Covid'li hastalar çıktı. Sağlığımız hiçe atıldı, riske atıldı. Yani ben ki bu Covid döneminde yüz yüze eğitim yapan bir öğretmendim. Okul öncesi eğitimi biliyorsunuz devam ediyordu. Sürekli dikkat ediyordum ki öğrencilerim ve ailem hastalanmasın diye. Bir gözaltıyla sağlık alt üst oldu. Otobüste iki tane ilk belirlemelere göre iki taneydi. Covid'li hasta çıktı. Biz yine yolculuğa devam ettik. 24 saat elleri kelepçeli. Yani bu da bir işkence aslına bakarsanız. Sizi istemediğiniz bir durumda, koşullarda seyahat ettiriyorlar. Seyahat da demeyelim aslında buna da. Bütün iki katlı bir otobüste bulunan herkesin kullandığı tek bir lavabo var. Sabun yok. Hijyen sıfır. İstanbul Emniyetinde de kötü koşullarda kaldık. Yani tuvaletlerin tıkalı olduğu, peçetelerin olmadığı ortamda 4 gün kaldık. Yani bunlar da aslında işkence. Bize yaşatılan bu psikolojik durum da bir çeşit işkencedir. Öyle değerlendiriyorum. Yani sadece artık kabadayak olarak yapmıyorlar bunu. Yani psikolojik olarak da sizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu şekilde.
Anlıyorum. Peki son bir diyeceğiniz bir sözünüz var mı bütün bu yaşananlar, bütün bu süreçle ilgili?
Evet, gerçekten bir an önce bu hukuksuzluğun son bulmasını istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Bu süreçte en çok gözümün önünde etkilendiğini gördüğüm kızımla gerçekten artık özgürce dolaşmak istiyorum. Bir nefes almak istiyorum. Yani öyle bir şey ki benim yaşadığım, işte üniversiteli öğrencilerin yaşadığı, gazetecilerin, hukukçuların yaşadığı, o kadar adaletsiz, hukuksuz şeyler var ki böyle boğazınızın sıkıldığını hissediyorsunuz, nefessiz bırakıldığınızı hissediyorsunuz. Ben de öyle hissediyorum. Adaletsizlikten bunu hissediyorum. Sesimiz çıkmasın, konuşmayalım, ifade etmeyelim istiyorlar. Ben ne yapabilirim düşündüm ve açığa alındıktan da bir süre sonra bir imza kampanyası başlattım. Ev hapsi kaldırılsın, işimi geri istiyorum diye. O imza kampanyası sürüyor. İnsanların bu anlamda destek olabileceklerini düşünüyorum. Bir katkıları olacaktır. Onun dışında bu
İnternette mi
adalet...
bu imza kampanyanız?
Evet, internette.
Bunu
Yarın da...
video yayınımızın altında biz linkini koyalım. Eğer imzacı olmak, size destek vermek isteyen izleyicilerimiz olursa oradan internet linkinden sizin için imza atabilirler.
Teşekkür ediyorum. Onun dışında bu tüm adaletsizliklere, hukuksuzluklara karşı ses olmaya devam eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Size de ayrıca sağ olun. Teşekkür
Sağ
ediyorum
olun.
yayına
Son bir şey
katıldığınız için.
soracağım. Tutuklanmaktan korkuyor musunuz? Yani bu dava bir şekilde iddianame çıksa, mahkemeye çıksanız ve mahkeme sizi tutuklayıp cezaevine gönderse, böyle bir şey olabileceğinden bir korkunuz var mı?
Korku değil, sadece yani insan öfkeleniyor gerçekten. Yani ben şimdi evde değil de hapishanede olsaydım bu öfkem geçmeyecekti. Yani bu öfke belki daha da artacaktı. Bu bugün inanın herkesin başına gelebilecek bir şey. İşte birkaç gün önce katledilmek istenen bir kadın kendini savunurken kendisini katletmek isteyen kişiyi öldürdüğü için hapishanede. Yani bu adalet olduğunu anlamına gelmiyor. Adaletsizlik var ve bakıyorsunuz ki düşüncesini ifade eden milyonlar açlayan insanlar tutuklanıyor. Yani bugün ben de onlardan biri olarak dört duvar arasında da olabilirdim. İşte yükseldiren işçileri işimizi geri istiyoruz diye dediler. Terörist ilan edildiler. Tabii onlar bizim nezdimizde de öyle değil de yani şey anlamında söylüyorum. Böyle bir suçlamayla
Kendilerine
tutuklandılar.
yönelik suçlama.
Evet. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey de olabilir. Tabii hiç kimsenin bu anlamda adaleti savunan, işini isteyen insanların tutuklanmasını istemiyorum. Tabii ki ben kendim için hem de bu anlamda mücadele eden herkes için. Yani işte görüyorsunuz geçen milletvekilleri tutuklanıyor, siyasiler tutuklanıyor. Gerçekten suçlu oldukları için mi tutuklanıyorlar? Hayır.
Anladım, evet. Dilerim bu absürt durum bir an önce son bulur ve siz de kızınızla birlikte tekrardan özgürlüğünüze kavuşursunuz.
Çok
Ben
teşekkür.
Pelin öğretmene teşekkür ediyorum. Türkiye'de haksızlıklar çok fazla ve o kadar çok fazla haksızlık o kadar arka arkaya geliyor ki gündem çok hızlı değişiyor. Daha bir hafta öncesine kadar Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin protestolarını dinlerken şu an konular bambaşka yere gitti. Bu noktada Pelin öğretmenin davası ve kendisini savunmak için başlattığı kampanya bir süredir devam ediyor. Ama o da bu gündem yoğunluğunda çok ufak bir noktada kaldı. Büyük kesimlere, geniş kesimlere ulaşamadı. Dileriz bu yayından sonra ulaşır. Ali Abaday'la gündem sizdeydiniz. Yayınlarımızı YouTube üzerinden ayrıca Spotify'dan takip edebilirsiniz. Kanalımıza üye olursanız seviniriz. Ahval'in Twitter ve Facebook hesaplarından bizi takip edebilir. Günlük bültenimize üye olabilirsiniz. Telefonunuz Apple ya da Android olması fark etmez. Ahval uygulamasını indirdiğinizde haberlerimize kesintisiz ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.